Ayrım 22. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 200. Abdiyaz Kudüs'ün sıcak kasvetli sokaklarında bakışları ıstıraplarla, aklı en çılgın düşüncelerle dolu olarak dolaşıyor ve içinden Tanrı'nın insanlara en etkili trajik bir örnek olsun diye kurban olarak gönderdiği İsa'yı razı etmek için yalvarıyordu. Faydasız bir örnek hareketti bu, çünkü tarihin korkunç bir cilvesiyle insanın tabiatını yeteri kadar dikkate almamış bulunuyordu. Sitenin kapıları önünden geçerken Abdiyaz üç ayağı üzerinde seke seke dolaşan bir köpek gördü. Hayvanın dördüncü ayağı kırılmış ve böğründe sarkıp kalmıştı. Köpek ona üzgün ve düşünceli bir şekilde baktı. ''Zavallı topal'' dedi köpeğe, ''sen de benim gibi bir yitiksin, gel benimle.'' Ve şafak vaktine kadar köpek onun peşinden ayrılmadı. Her şeyi anlıyor gibiydi bu hayvan. Sabahleyin şehir uyandı, bedevilerin çölden getirdikleri develer, eşekler, çeşitli ticaret eşyası yüklü katırlar pazar meydanlarına doğru akmaya başladı. At arabaları, yükleri altında iki büklüm olmuş hamallar sitenin çeşitli noktalarına doğru yöneldiler. Yavaş yavaş her şey canlandı, hareketlendi. Canlanmaya başlayan pazar yerleri de alışveriş edenlerin gürültüsüyle doldu. Bu arada heyecanlı bir kalabalık da tapınağın yanında toplanmış, buradan Herodes Sarayı'na doğru yürüyordu. Vali Pontius Pilatus o saraydaydı. Abdiyaz da katıldı bu kalabalığa. Çünkü kalabalığı oluşturan insanların İsa'dan söz ettiklerini anlamıştı. Ama silahlı nöbetçiler kalabalığı sarayın yakınında durdurdu. Şimdi orada bekliyorlardı. Kavurucu sıcağa rağmen kalabalık her dakika büyüyordu. Bazıları Pontius Pilatus'un hiç dönmemek üzere Kudüs'ü terk etmesi şartıyla peygamberin hayatını bağışlayacağını, bazıları da adet olduğu üzere Paskalya şerefine affedileceğini söylüyordu. Üçüncü bir grup da onu kurtarmak için Yahova'nın bir mucize göstereceğinden emindiler. Surların ardında neler olup bittiğini bilmeyen diğerleri de uygun bir çıkış yolunun bulunacağını ümit ediyordu. Birçoğu da taht üzerinde hak iddia etmek gibi gülünç iddialarının hayatını yitirmesine sebep olacağını düşünüyor ve bunu görmek için sabırsızlanıyor, şöyle diyordu. ''Vali işi niye uzatıyor? İbret olması gerek, oyalanmasınlar, bir an önce assınlar. Sıcakta beklemek çok zor, Golgota tepesinde iyice kavrulacağız. Bu İsa'nın dili biraz fazla uzun, herkesin kafasını karıştırabilir.'' Şimdi muhakkak valinin kafasını şişiriyordur. Umalım vali bu sözlere kanmaz, yoksa boşu boşuna beklemiş oluruz burada. Zaten bu Nasıralı bütün güzel vaatleriyle ancak ölümü hak eder. Vaat ettiği yeni saltanatın gölgesi bile görünmüyor ve onu bir köpek gibi öldürecekler. Bu sonu kendisi aradı diyebiliriz. Abdiyaz ümitsizce ve öfkeyle onlara bağırıyordu. ''Böyle konuşmaya hakkınız yok nankör sefiller. Onun asil öğretisine çamur atmaya nasıl cüret ediyorsunuz? Onu takdir etmeli, yolundan gitmeliydiniz ve gözleri yaşla dolmuştu. Ama insanlar onu görmek ve duymak istemiyorlardı. Çünkü henüz dünyada değildi o. Onun doğumu çok sonra, ta 20. yüzyıl ortalarına doğru gerçekleşecekti.'' Yağmur giderek yavaşladı ve dindi. Bulutlar başka yerlerde de ansızın gürleyip boşalmak için geldikleri gibi gittiler. Son seyrek damlaların da ardı kesildi. Yeni yıkanmış yıldızlarla süslü şafak yaklaşıyordu. Gökyüzünün kenarında henüz akik siyahlığında bir ufkun gerisinden sökmek üzereydi. Otlar dinlenmiş saplarını o belli belirsiz aydınlığa doğru uzatmışlardı. Nemli toprak serinlemişti. O saatte Bozkır'ın sayısız yaratıkları arasında hiçbiri var olmanın mutluluğunu Abdiyaz Kalistratov gibi hissetmiyor, acınacak bir durumda olsa da haline onun gibi şükretmiyordu. İyi ki hava gün boyu biriken sıcaklığın tamamını alıp götürmemiş ve böylece o da hiç olmazsa soğuktan titrememişti. İlikleri ne kadar ıslanmış ve her tarafı yara bire içinde olsa da şafak sökünceye kadar uzanıp kalmış, geçmişi ve içinde bulunduğu zamanı aynı anda yaşayarak bu hayaller içinde yüzerek acılara dayanmıştı. Şimdi hayal ve düşüncenin sonsuz nimetlerini tekrar keşfediyordu. Yağmur dindiği sırada bir demir yolu köprüsünün altındaydı. Son gücünü toplayarak sürüne sürüne buraya kadar gelebilmişti. Bulunduğu yer çevresine göre daha kuru idi. Sabahın olmasını burada bekleyebilirdi. Ne var ki köprünün altı bir katedralin kubbesi kadar yankılıydı. Ve trenler gelip geçtikçe ağır topların batarya ateşlerine hedef oluyordu sanki. Ama zihni açıktı, derin düşüncelere hakimdi. Bu düşünceler bir kaynaktan çıkıyor, büyüyor ruhunu ve aklını Francis sınırsız bir akıntı ile sürükleyip götürüyordu. Abdias bütün geceyi İsa'nın akıbetini ve Pontius Pilatus'u düşünerek onları hayal ederek geçirmişti. Gelip geçen trenlerin müthiş gürültüsü onun hayalen eski Kudüs'te dolaşmasına, gürültülü bir kalabalık tarafından kuşatılmış Golgota tepesine çıkmasına ve orada olanları kendi gözüyle görmesine engel olamamıştı. Birden Moskova'da geçirdiği son günü ve Puşkin Müzesi'ndeki Bulgar korosunu hatırladı ve o korodaki ikizini düşünmeye başladı. Ona çok benzeyen bu korocuyu ağzını iyice açıp şarkısını söylerken görüyordu. Ne harika sesler çıkıyordu o ezgiden, onları dikkatle dinleyenlerin ruhlarını ve kalplerini nasıl da değiştiriyorlardı. Babası da kilise ilahilerini çok sever, onları dinlerken heyecanlanır ve ağlardı. Son savaştan az sonra bir gün ona genç bir rahibenin yazdığı bir dua kitabı vermişlerdi. Bu genç rahibe uzun zaman önce öğrenci, sonra da öğretmen olarak bir öksüzler yurdunda yaşamış, sadece 1,5 ay beraber yaşadığı sevgili eşinin cepheye gitmesinden ve ölmesinden sonra da tarikata girmiş. Kocası gemiciymiş ve gemisi bir Alman denizaltısı tarafından batırılmış. Diakos Kalistratov o içten o coşkulu yakarış metnini gözyaşı dökerek okumuştu. Bu ruh dökümanı dediği metni genç Abdias'a yüksek sesle okutarak dinlemekten çok hoşlanırdı. Küçük Abdias da bunu daha çok eski piyanonun başında ikonaların yanında ayakta durarak ve her kelimesini berrak çocuk sesiyle heceleyerek okurdu. Çocuk Abdias okuya okuya bu duaları ezberlemişti ve bugün niçin olduğunu Tanrı bilir birdenbire yine hatırlamıştı o duaları. Gökyüzü yeni yeni aydınlanmaya başladı. Herkes uykuda. Ben günlük duamı okuyarak sana sesleniyorum. Her şeyi bilen yargılayıcı Tanrım. Her şeyden önce seni düşünüyorsam ve her gün sıkıntılarımı sana tekrarlıyorsam bu bencilliğimi bağışla. Ama ben nefes aldığım sürece bunları söylemeyi tek amaç bildim. İyiliğin, gerçeğin, adaletin aslı yüce Tanrım, durmadan dua edişimi de bağışla. Çünkü ben asla kendim için dua etmiyorum. Kalbimin dünya nimetine ihtiyacı yoktur. Senden ömrümü uzatmanı da istemiyorum. Ama insanların, insan ruhlarının selameti için dua etmekten vazgeçmeyeceğim. Ey bağışlaması bol Tanrım, bizi karanlıkta bırakma. Bu dünyada iyiyi kötüden ayırmamıza yardım et, bizi aydınlat. Kendim için dilekte bulunmaya cesaretim yok. Bana olacak her şeyi önceden kabul ediyorum. Beni ister ebedi cennetine al, ister cehennemin ateşine at. Kaderimiz sana aittir, ey dile sığmaz, gözle görülmez Tanrım. Ben kulunun senin şefkat dolu sözlerine itaat eden bu naçiz rahibenin kendim için bir tek dileğim var. Sevgilimin gemisi hiç durmadan yoluna devam etsin. Gündüzler boyu, geceler boyu, birbirini izleyen çok uzun gecelerde ve gündüzlerde, dünya senin koyduğun yasaya göre dönmeye devam ettikçe, o hep dosdoğru, topları daima susmuş olarak ve rotasını hiç değiştirmeden yoluna devam etsin. Okyanusları açsın, dalgalar ona çarparak kırılsın, ebediyen uğuldasın, kükresinler. Deniz onun üzerine yağmur olup şarıl şarıl dökülsün ve o acı köpüklerle dolu deniz havasını teneffüs etsin. Güvertenin gıcırdadığını, makinelerin durup dinlenmeden gürül gürül çalıştığını, rüzgara uyarak uçuşan ve bağırışan martıları işitsin. Böylece uzak bir kıyıda hayal ettiği ve asla demir atamayacağı bir ışık şehrine doğru yüzsün, yüzsün. Benim tek dileğim budur. Her defasında ayrı dilekte bulunduğum, her gün şafakta batan bir gemi için dua ettiğim için beni bağışla er yargılayıcı yüce Tanrım. Ölümlü ölümsüz bütün umutların sığınacağı liman sensin. Sen her yerde hazır ve nazırsın. Teselli veren sensin. Her şeyin evrensel kaynağı sensin. Bunun için de geçmişte, bugün de, gelecekte, bütün zamanlarda hep sana yöneleceğiz. Artık hayatta olmayacağım, sana yakaramayacağım, hiç kimsenin yakaramayacağı zamanda da bu gemi yoluna devam etsin. Ta sonsuzluğun sınırlarına kadar. Amin. Abdias birden kendi kendine uçkudukta gördüğü motosikletli genç kadın yanında olsaydı ona bu duayı okuyacağını düşündü. Bir an sonra da bu düşüncesini pek gülünç buldu ve koca bir budala olduğunu düşünerek katıla katıla güldü. O kız onu bu halde uzun yol soyguncusu ya da talihsiz bir haydut gibi bu köprünün altında büzüşüp kalmış görse kim bilir nasıl şaşırırdı. Ne düşünürdü acaba? Herhalde bir bu eksikti der, ona inanmaz ve inanmamakta da haklı olurdu. Ama onun gözünden iyice düşmek pahasına da olsa şu anda onu görmeyi çok istiyordu. Gün doğuncaya kadar geçen trenlerin uğultusu altında öylece hareketsiz bekledi. Petruha, Lenka ve ötekiler neredeydiler şimdi? Anlaşılmaz uğursuz Grishan neredeydi? Herhalde Calpaksaz'a varmışlardı ve oradan da Moskova'ya doğru yollarına devam ediyorlardı. Abdias kendi başarısızlığına ve kötünün başarısına pek üzüldü. Bütün bunlar basit bir hesap hatasından ileri geliyordu. Ama kendi kendine çabalarının pek boşa gitmediğini ve bu mücadeleden daha da büyüyerek çıktığını da söyledi. Kaçakçıları doğru yola sokamamış olsa bile kendi kıt imkanlarıyla yazacağı yazı için bütün belgeleri toplamıştı. Ama hala doğru yola sokulabilecek tek kaçakçı olan Lenka'yı hatırlayınca ve bunu yapamadığını düşününce çabalarının pek boşa gitmemiş olması zayıf bir teselli olarak kalıyordu. Heyhat vazifesini yapamamıştı. Seyahatinin çeşitli safhalarını, özellikle mavi gözlü dişi kurdun onu parçalayacağı yerde üzerinden atlayıp geçişini hatırladı. Tuhaf bir olaydı. Gerçekten şaşılacak bir şeydi bu. O vahşi hayvanı ve o vahşi hayvanın gözlerindeki hikmet dolu parıltıyı unutamıyordu. Güneş nihayet yükseldi. Yağmurdan sonra havanın kokusu çok güzeldi. Sıcak henüz bastırmamıştı. Her şey pırıl pırıl ve netti. Gökyüzünde toygarlar ötüşüyor, öteki kuşlar oradan oraya cıvıldayarak uçuşuyor. Çok ötelerde insanların olanca hızlarıyla yaşadıklarını, hareket halinde olduklarını gösteren trenler bozkırı bir ufuktan öbür ufka yarıp geçiyordu. O sabah toprağın hafif nemli bu köşesinde huzur ve ahenk vardı. Güneş yeteri kadar yükselince Abdias elbiselerini kurutmayı düşündü. Ama çıkarmak istediği elbisesine şöyle bir bakınca üstündekilerin lime lime paçavradan ibaret ve iğrenilecek kadar berbat olduğunu gördü. Giyilesi pırtılar değildi bunlar. Vücudu da yaralarla, çiziklerle, morartılarla doluydu. İyi ki yanında bir ayna yoktu. Olsaydı yüzünün halini görünce büyük bir korkuya kapılabilirdi. Ama aynaya bakmasa da yüzünün insan yüzü olmaktan çıktığını hissediyordu. Öyle ağrılar içindeydi ki yüzü en ufak bir temas dayanılmaz acılar veriyordu. Yine de her şeyi filozofça karşıladı. Kendi kendine daha da kötü olabileceğini, hayatta kaldığına şükretmesi gerektiğini söyledi. Üstündeki pırtıları çıkarırken çok can sıkıcı bir durumla daha karşılaştı. Pasaportu iyice yırtılmış, ıslanarak neredeyse hamurlaşmış ve kullanılmaz hale gelmişti. Az çok korunabilmiş bütün parası da biri 25, öteki de 10 rublelik iki banknottan ibaretti. Bu kadar az bir para ile ta Moskova'ya, oradan da Oka Nehri'nin kıyısındaki küçük kasabaya gitmesi gerekiyordu. Abdias şimdi bitikti, güçsüzdü, çaresizdi. Papaz okulundan kovulduğu günlerde de parasızlık yüzünden çok güç şartlar altında yaşamıştı. Çocukken çalmayı öğrendiği eski piyanoyu kız kardeşinin de rızası ile satmak zorunda kalmış ama umduğu fiyatın ancak yarısına satabilmişti. Kullanılmış eşya alan mağazanın sahibi ona kullanılmış eşya pazarında müzik aletlerinin, özellikle de piyanoların, hatta eski teyplerin de pek çok olduğunu söylemişti. Çaresiz razı olmuştu eskicinin verdiği fiyata. Evet, daha önce de zor günler yaşamıştı ama hiçbir zaman şu andaki kadar parasız ve yalnız kalmamıştı. Yine de yeni bir gün başlıyordu. İçinde bulunduğu güç durumdan kurtulmak için bir çare aramalıydı. Bir kere daha ülküsüne bağlılığı mevcut somut şartlar altında zorlanıyordu. Geceyi hayal dünyasına dalmış olarak geçirmişti ama şimdi sabah olmuştu. Bir yerleşim noktasına ulaşmalı ve biraz da yiyecek bulmalıydı. Nihayet talih bir kere daha güldü. Her şeyi apaçık görmeye başladığı zaman küçük bir köy yolunun kenarında bulunduğunu anladı. Elbette o köprünün altında trafik pek yoğun olamazdı ve Abdiyaz tesadüfen geçecek bir arabayı beklemektense en yakın demir yolu istasyonuna kadar yürümeyi, oradan da Calpaksaz'a gitmeyi düşünüyordu. Kuruyan pırtıları tekrar üzerine geçirdikten sonra yakınında değnek gibi kullanabileceği bir dal, bir ağaç parçası aradı. Öbür yaraları bir yana, dizi o kadar şişmişti ki ayakta pek güç durabiliyordu. O sırada aklına tuhaf olmayacak bir şey geldi ve acı acı gülümsedi. ''Belki Grishan bastonunu trenden aşağı atmıştır. Petruha beni onunla iyice dövdükten sonra bastonun işi bitmiş olmalı. Belki de Grishan'ın bu bastona hiç ihtiyacı olmamıştı.'' diye düşündü. Oralarda bastona benzer bir şey bulamadı. Ama birden bir aracın kendisine doğru geldiğini fark etti. Bu eski bir kamyondu. Oturma yeri kontür plakla örtülmüştü. Sürücünün yanında bir kadın oturuyordu ve kadının kucağında bir çocuk vardı. Sürücü hafif esmer, iri yarı bir kazak idi. Abdiyaz'ın yanına gelince frene bastı ve kapının yarı açık camından ona hayretle baktı. ''Seni bu hale çingeneler mi soktu evlat?'' dedi şaşkın şaşkın. ''Hayır, onlar değil, trenden düştüm.'' ''Sarhoş değilsin ya.'' ''Hiç içmem.'' Sürücü ve karısı kendi aralarında besbelli acıyarak, iç çekerek kazakça konuştular. Abdiyaz kazakça bilmiyor, onların ne söylediklerini anlamıyordu. Ama ikisinin de sık sık ''biçare'' diye bir kelimeyi tekrarladıklarını fark etti. ''Gel bizimle'' dedi şoför. ''Biz Calpaksaz'a gidiyoruz. Seni burada bırakırsak ölüp gideceksin. Biçare, buradan pek az araç geçer.'' Abdiyaz'ın boğazı tıkanır gibi oldu. Sevinçten ağlamamak için kendini zor tuttu. Nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. ''Sağ ol arkadaş'' dedi elini göğsüne koyarak. ''Ben de sizden o yöne gidiyorsanız beni de almanızı rica edecektim. Ayağım yüzünden çok zor yürüyorum. Sağ olun.'' Şoför kamyonun arkasına bindirmek için ona yardım etmek üzere aşağı atladı. ''Şöyle gel, bana dayan biçare. Bin, korkma, yukarısı yumuşak, yün taşıyorum. Sovhozun yünleri, onları şehirde bir yere teslim edeceğim. Burada rahat edersin ama sigara içme.'' ''Ben sigara içmem, korkmayın.'' dedi Abdiyaz sesinin en ciddi tonuyla. ''Geceyi dışarıda yağmur altında geçirdim. Hala her tarafım ıslak. Ama burada biraz dinlenirim.'' ''Elbette, elbette, sıkma canını. Ben öylesine söyledim sigara içme diye. Rahat et biçare.'' Kadın arabanın kapısından başını sarkıtarak bir şeyler söyledi. Kocası da onun söylediklerini tatlı bir tebessümle tercüme etti. ''Karım aç olup olmadığını soruyor.'' ''Ha, evet,'' dedi Abdiyaz. ''Yiyecek bir şeyiniz varsa çok minnettar kalırım.'' Ona bir şişe içinde koyun sütü ve güzel kokulu tandır ekmeği verdiler. Abdiyaz'a bu gece çektiği ıstıraplara karşılık ilahi bir lütuf gibi geldi. Karnını doyurduktan sonra keskin kokulu yapağı balyalarının üzerinde sallana sallana derin bir uykuya daldı. Sağanağın getirdiği serinlik tamamen gitmemişti ve Abdiyaz'a bu uyku bunca felaketten sonra bir ilaç gibi geldi. Kamyon durduğu zaman Abdiyaz da uyandı. ''İşte geldik, nereye gitmek istiyorsun?'' Şoför yere inmiş, ona kuşkuyla bakıyordu. Cevap alamayınca tekrar sordu. ''Hey evlat, sağ mısın?'' ''Evet evet, iyiyim, sağ olun. Calpaksaz'a geldik mi?'' ''Geldik, biz depoya gideceğiz. Sen nereye gitmek istiyorsun?'' Ben istasyona gideceğim. Yardımınıza tekrar teşekkür ederim. Karınıza da çok teşekkür ederim. Minnettarlığımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Adam onun inmesine yardım etti. Abdias inerken acı bir uf çekmekten kendini alamadı.
Çok kötü durumdasın biçare. Hastaneye gitmelisin. Hem sonra sana bir değnek lazım. Daha kolay yürürsün bir bastonun olsa.
İstasyon çok yakındı ama Abdias oraya sürüne sürüne ancak yarım saatte varabildi. Bereket versin yolda bir tahta parçası bulabilmiş, onu koltuk değneği gibi kullanmış, biraz daha kolay yürümüştü.
Yavaş yavaş ilerlerken bozkırın sessizliğine alışmış kulaklarına bin türlü gürültü geliyordu. Yollardan, büyetlerden, şantiyelerden, projektörlerden, vinçlerden, ardı arkası kesilmeyen konvoylardan, istasyon meydanından, kısacası her taraftan gelen gürültüler. Lokomotiflerin keskin düdükleri duyuluyor, hoparlörler trenlerin geliş gidiş saatlerini bildiriyordu. Her yöne koşuşan telaşlı insanlar vardı. Çünkü Calpaksaz, Türkistan'ın en önemli demir yolu kavşaklarından biriydi. Ve Abdias da bir anda kendini gürültülü bir hareketin içinde bulmuştu. Şimdi cebinde kalan sadece 35 ruble ile kendi şehrine ulaşabilmek için ne yapması gerektiğini düşünüp bulmalıydı. Moskova'ya kadar en ucuz mevkide yolculuk için bile 30 ruble ödemesi gerekiyordu. Üstelik her zaman bilet bulunmazdı ve bu yüzden o gün trene binemeyebilirdi. Hem sonra başkente ulaşsa bile beş parasız ne yapacaktı? Karnı acıkacak bir şeyler yemesi gerekecekti. Vücudu da yara bere doluydu. Burada bir hastaneye mi gitmeliydi? Yoksa bir an önce bu haline rağmen yoluna devam mı etmeliydi? Yolda hep bunları düşünmüş ve nihayet istasyona gelmişti.
22. ayrımın sonu. Sayfa 210.